Ayrım 17.
Bu nefret öylesine kuvvetli ki, kaçabilirsem benim uğruma İngiltere'nin altını üstüne getirmeye kalkmaz sanırım. Bundan dolayı çok uzağa gitmem gerekiyor. İlk zamanlarda beni öldürmesini isterdim. Bundan vazgeçtim. Kendini öldürürse daha iyi olur. Ona karşı beslediğim sevgiyi zamanla öldürdü. Ben de rahata kavuştum. Fakat gene de onu nasıl sevdiğimi hatırlayabiliyorum. Hatta günün birinde gene onu sevebileceğimi bile az buçuk düşünebiliyorum. Yo, hayır, hayır. Benim için deli divane bile olsaydı, o çıfıt ruhu gene bir yerden mutlaka kendini gösterirdi. Catherine de Heathcliff'i o kadar iyi tanıdığı halde onu öylesine sevebildiğine göre doğrusu pek ters mezhepliymiş. Canavar, acaba onun hem bu dünyadan hem de benim hafızamdan çıkıp gittiğini görebilecek miyim? Sus, sus, o da insan dedim. Biraz daha insaflı ol. Yeryüzünde ondan kötüleri de var. O insan değil diye direndi. Benden insaf beklemeye de hakkı yok. Ben de ona kalbimi verdim. Aldı parça parça edip öldürdü. Sonra da gerisin geriye fırlattı. İnsanlar kalpleriyle duyarlar Alan. O benim kalbimi mahvettiğine göre onun hakkında bir duygu beslememe imkan yok. Ölünceye kadar inlese, Catherine için kanlı gözyaşları da dökse ona acımam. Hayır, katiyen acımam. Katiyen. Sözlerin burasında Isabel ağlamaya başladı. Sonra kirpiklerindeki yaşları silip sözlerine devam etti. Beni en sonunda kaçmaya zorlayan şeyin ne olduğunu sormuştun. Kaçmak zorunda kaldım. Çünkü onun eziyet etme zevkini unutturacak derecede öfkelendirmeyi başarmıştım. Bir insanın sinirlerini kızgın bir maşayla teker teker çekmek, onu başından vurup yere sermekten çok daha fazla soğukkanlılık ister. Öyle bir hale gelmişti ki o pek böbürlendiği çıfıt ihtiyatkarlığını unutmuş, öldürücü işler yapmaya başlamıştı. Onu çileden çıkarabilmek bana zevk vermişti. Bu zevk de bende kendimi korumam gerektiği duygusunu uyandırmıştı. Onun için ben de kaçtım. Yeniden eline düşersem benden ücün almak isteyecektir. Biliyorsun Hindley Earnshaw dün cenaze töreninde bulunmak zorundaydı. Bu yüzden ayık kalmıştı. Hem de adam akıllı ayık. Yani sabahın altısında zil zurna sarhoş olup öğleyin 12'de sarhoşluğu üstünde kalkmış değildi. Bunun için pek sıkıntılı kalktı. Kiliseye değil baloya bile gidecek durumda değildi. Bunların yerine ocağın başına geçip oturdu. Kadeh kadeh cin konyak yuvarladı. Heathcliff adını söylerken bile ürperiyorum, geçen pazardan bu yana evde bir yabancı gibi olmuştu. Onu gökteki melekler mi yoksa cehennemin dibindeki akrabaları mı doyurdu bilmiyorum. Bir haftaya yakın bir süreden beri bizimle yemek yememişti. Sabaha karşı eve geliyor, doğruca yukarıya odasına çıkıp kapısını kilitliyordu. Herkes onunla konuşmak için can atıyormuş sanki. Orada bir metodist gibi devamlı dua ediyordu. Ama yalvarıp yakardığı put duygusuz tozlarda küllerdi. Tanrı'yı ise kara suratlı öz babasıyla karıştırması şaşılacak bir şey değildi. Boğazı kuruyup sesi kısılana kadar bu tantanalı yakarışlar devam ediyor, sonra hemen çıkıyor, doğruca Gerinç'e gidiyordu. Edgar'ın bir jandarma çağırıp onu hapse attırmamasına da şaştım. Bana gelince Catherine çok üzülmekle beraber o insanı alçaltıcı baskıdan kurtulduğum bu bir haftayı bayram saymamak elimde değildi. Joseph'in bitmez tükenmez vaizlerini de ağlamadan dinleyebilecek kadar da kendimi toparlamıştım. Evin içinde de artık korkak bir hırsız gibi dolaşmıyordum. Joseph'in sözlerini ağlayacağıma belki ihtimal vermezsin ama o da Harriton'da çekilir şeyler değildiler. Göçüh Bey ile onun o şaşmaz destekleyicisi o mendebur morukla bir arada olmaktansa Hindley ile oturup onun ağzı alınmaz laflarını dinlemek bana daha kolay geliyordu. Heathcliff evde olduğu zamanlar çoğunlukla ya mutfağa sığınıp onlarla beraber olmak ya da boş odalarda aç açına oturmak zorundaydım. O evde bulunmadığı zamanlar bu hafta hep öyle oldu. Ocağın başına bir masayla iskemle çekip oturuyor. Hindley Earnshaw kendi başına ne yaparsa yapsın ilgilenmiyordum. O da benim işlerime karışmıyordu. Zaten kimse kızdırmadıkça şimdi eskisinden daha sakin, daha somurtkan, daha üzgün ama daha az öfkeli. Joseph onun gerçekten değiştiğine emin olduğunu, Tanrı'nın onun yüreğine şöyle bir dokunduğunu, onun da sanki ateşe değmiş gibi kurtulduğunu söylüyor. Ben bu hayırlı değişikliğin işaretlerini göremiyorum ama neme gerek, bu beni ilgilendirmiyor ki. Dün akşam köşeme oturup gece yarısına kadar eski kitapları okudum. Dışarıda kar fırtınası devam ederken, aklım hep mezarlıkta, yeni açılmış mezara takılırken yukarı çıkmak içimden gelmiyordu. Önümdeki sayfadan gözlerimi kaldırır kaldırmaz hayalimde o hazin manzara canlanıveriyordu. Hindley başını eline dayamış karşımda oturmaktaydı. Belki o da aynı şeyleri düşünüyordu. Kendini kaybetme raddesine gelmeden içmeyi bırakmıştı. 2-3 saatten beri de ne yerinden kıpırdamış ne de ağzını açmıştı. Evin içinde de ara sıra pencereleri sarsan rüzgarın uğultusundan, kömürlerin çıtırtısından, ara sıra mumun fitilini keserken makasın çıkardığı şangırtıdan başka bir ses yoktu. Harriton ile Joseph herhalde yataklarında derin uykuya dalmışlardı. Çok, çok az indi. Okurken içimi çektim. Sanki yeryüzünde zevk namına bir şey kalmamıştı. Bir daha olacağı da yoktu. Bu hazin sessizlik mutfak mandalının oynamasıyla bozuldu. Heathcliff gece nöbetinden her zamankinden erken dönmüştü. Birdenbire patlayan fırtına sebep olmuştu buna besbelli. Dış kapı sürgülenmişti. Onun öbür kapıdan girmek için evin etrafını dolaştığını duyduk. Ayağa kalktım. O andaki duygularımın dudaklarımdan dökülmesine de engel olamadım. Kapıya bakmakta olan Hindley de beni duyunca döndü, yüzüme baktı. Onu 5 dakika dışarıda bekleteceğim diye bağırdı. Sen itiraz etmezsen. Etmem, bana sorarsanız bütün gecede dışarıda kalmasında mahsur yok dedim. Evet, anahtarı kilide sokun, sürgüleri de sürün. Misafiri gelmeden Hindley bu işi tamamladı. Sonra geldi, iskemlesini masamın öbür yanına çekti. Üzerinden eğilerek gözlerimde kendi gözlerinden fışkıran nefrete benzer bir duygu aradı. Görünüşü de, duyguları da bir caniye andırdığı için bende pek o kadarını bulamadı. Yalnız ona konuşma cesaretini verecek kadar bir şeyler bulmuştu. ''Senin de benim de şu dışarıdaki adamla görülecek bir hesabımız var.'' dedi. ''İkimiz de korkak olmasaydık bu hesabı temizlemek için birleşebilirdik. Sen de ağabeyin kadar tabansız mısın? Hiçbir karşılıkta bulunmadan sonuna kadar boyun mu eğeceksin?'' ''Daha şimdiden çekecek halim kalmadı.'' dedim. ''Bana zarar vermeden yaptıklarının öcünü almak isterim. Fakat ihanet ile şiddet iki ucu da sivri mızraklar gibidir. Onları kullananları düşmanlarından beter yaralarlar.'' Hindley, ihanet ve şiddet sadece ihanetle şiddetin karşılığı olacak diye bağırdı. Bayan Heathcliff, oturduğun yerden kımıldamayıp sesini çıkarmamandan başka bir şey istemiyorum senden. Şimdi söyle bana, bunu yapabilir misin? O çıfıtın son nefesini verdiğini görmek bana olduğu kadar sana da büyük zevk verecektir, buna eminim. Sen ondan önce davranmazsan o senin ölümün olacak, benim de mahvım. Lanet olsun o Allah'ın belası hayduda. Daha şimdiden evin efendisiymiş gibi kapıyı vuruyor. Dilini tutacağına söz verirsen saat çalmadan, şimdi 1'e 3 var, sen de hür bir kadın olacaksın. Sana mektubumda anlattığım silahı koynundan çıkardı. Mumu da söndürecekti ama ben hemen mumu aldım, onu da kolundan yakaladım. Dilimi tutmayacağım dedim. Ona dokunmamalısınız. Kapıyı açmayın, sesinizi de çıkarmayın. Çılgın yaratık, hayır ben kararımı verdim, Tanrı'nın yardımıyla da bunu yerine getireceğim diye bağırdı. Sen istemesen de sana bir iyilik yapacağım. Harriton'un da hakkını koruyacağım. Önüme perde olmak için de kafanı yorma. Catherine gitti. Şu anda gırtlağımı kessem ardımdan bana acıyacak ya da yaptıklarımdan utanacak bir kimsem kalmadı. Onun yerine bir ayı olsa savaşabilirdim, bir deli olsa laf anlatmaya çalışabilirdim. Benim için yapılacak tek şey kalmıştı. O da pencerelerden birinin önüne gidip onun kurbanına kendisini bekleyen kaderi haber vermekti. Biraz da muzaffer bir eda ile bağırdım. Bu gece gidip kendine sığınacak başka bir yer arasan iyi edersin. İçeri girmekte ısrar edecek olursan Bay Earnshaw seni vurmaya kararlı. Sen şu kapıyı açarsan iyi edersin, sen diye karşılık verdi. Sözlerini tekrarlamak istemeyeceğim derecede kibar bir sözle bitirdi. Ben bu işe karışmam, istersen gel içeride vurul, ben görevimi yaptım dedim. Sonra pencereyi kapadım, ocak başındaki yerime döndüm. Çünkü onu tehdit eden tehlikeden endişe duyuyormuşum gibi görünecek kadar iki yüzlü değildim. Hindley Earnshaw o haydudu hala sevdiğime yeminler ederek bana ağız dolusu küfür savurdu. Ben ise Heathcliff onu ıstıraptan kurtarsa ne iyi olur diye düşünüyordum. Bu düşüncelerim de vicdanımı hiç sızlatmıyordu. Yok, o Heathcliff'i layık olduğu yere gönderirse benim için çok iyi olacaktı. Ben bu düşüncelere dalmış otururken Heathcliff arkamdaki pencerenin camını bir yumrukla yere indirdi. Açılan yerden de ateş püsküren kara suratı göründü. Pencerenin parmaklıkları onun omuzları geçecek kadar geniş olmadığı için kendimi emniyetli hissederek alaylı alaylı gülümsedim. Üstü, başı, saçları kardan bembeyaz olmuştu. Soğuktan, öfkeden gerilmiş dudaklarının açıkta bıraktıkları yamyam dişleri karanlıkta parıldıyordu. Joseph'in deyimiyle köpek gibi hırıldadı. ''İzabel, beni içeri al, yoksa sonra pişman ederim.'' Ben cinayet işleyemem diye karşılık verdim. Hindley elinde bıçakla, dolu bir silahla tetikte bekliyor. Beni mutfak kapısından içeri al dedi. Benden önce Hindley oraya varır dedim. Seninkisi de bir kar fırtınasına dayanamayacak kadar zayıf bir aşkmış yani. Yaz gecelerinde ay parıldadığı sürece yataklarımızda rahat rahat yattık. Ama kışın ilk fırtınası başlar başlamaz sen de sığınacak bir yer aramaya başladın. Heathcliff, ben senin yerinde olsam gider onun mezarı üzerine boylu boyunca yatar, orada sadık bir köpek gibi ölürdüm. Artık dünya yaşanmaya değmez bir yer oldu değil mi? Ben de kesin olarak uyandırdığın düşünceye göre Catherine senin hayatının tek neşesiydi. Onu kaybettikten sonra yaşamayı nasıl düşünebildiğine şaşıyorum. Hindley pencereye doğru koşarak ''Orada değil mi?'' diye bağırdı. ''Kolumu dışarı çıkarabilirsem onu vurabilirim. Korkarım ki benim gerçekten kötü bir insan olduğumu düşüneceksin Alan. Fakat henüz hikayenin hepsini öğrenmedin. Onun için hüküm verme. Ben onunki de olsa herhangi bir kimsenin hayatına kıyılmasına yardım edemem. Onun ölmesini dilemek bu başka. Açıkça söyleyeceğim, Heathcliff kendini Hindley'in silahına doğru atıp da elinden silahı kapınca sarf ettiğim alaycı sözlerin sonucundan korkmaya başladım. Tabanca ateş almış, bıçak da geriye doğru fırlayarak sahibinin bileğine saplanmıştı. Heathcliff bileği sıyırtarak bıçağı çektikten sonra ucundan kan damlaya damlaya aldı, cebine koydu. Sonra da bir taş aldı. İki pencere arasındaki bölmeyi kırdı. İçeri daldı. Düşmanı ise dayanılmaz bir acı içinde büyük damarlardan birinden fışkıran kanla yerde baygın yatıyordu. Haydut herif onu tekmeledi. Üstüne çullanarak başını tutup döşemeye boyuna vurdu. Bu arada bir eliyle de beni yakalamış, Joseph'i çağırmama engel oluyordu. İşini sonuna erdirmemek için olağanüstü bir çaba göstermesi gerekiyordu. En sonunda soluğu kesilince kendini tuttu. Cansız gibi uzanan gövdeyi sürükleyerek kanepenin üstüne bıraktı. Burada Hindley'in ceketinin kolunu kesti. Yarayı hayvanca bir kabalıkla sardı. Bu arada tekmelerken göstermiş olduğu çabayı şimdi de tükürmekte, küfür savurmakta göstermişti. Ben ise serbest kaldığım için hemen koşup ihtiyar Kahya'yı buldum. Alelece anlattığım hikayeyi zar zor kavradıktan sonra merdiven basamaklarını ikişer ikişer atlayarak soluk soluğa aşağıya indi. ''Aman in, şimdi ne edeceğiz, ne edeceğiz?'' diye soludu. Heathcliff gürledi. ''Yapılacak şey şu, senin bey delirdi. Bir ay daha yaşarsa onu tımarhaneye yerleştiririm. Ya sen beni nasıl dışarıda bıraktın dişsiz köpek? Orada homurdanıp durma, gel buraya. Ona ben bakacak değilim. Şu kanları yıka. Dikkat et, mumunu da çok yaklaştırma. Çünkü herifin kanının yarıdan fazlası konyaktır.'' Joseph dehşet içinde kollarını yukarıya kaldırdı, gözlerini açtı. ''Dime sen onu öldüreceydin ha? Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Aha vallahi billahi da görmedim. Allah'tan dilerim ki...'' Heathcliff bir itişte onu kanların ortasına çökerttikten sonra önüne bir havlu fırlattı. Öbürü kanları silecek yerde ellerini çenesinin altında birleştirip beni güldüren acayip bir duaya başladı. Zaten hiçbir şeye şaşamayacak durumdaydım. Daha doğrusu dar ağacı altında bile soğukkanlılıklarını kaybetmeyen suçlular gibi pervasızdım. İnsafsız herif, ''Aa seni unuttum.'' dedi. ''Bu işi sen yapacaksın. Diz çök şuraya. Onunla birlik olup bana karşı komplo kurarsın ha. Seni yılan seni. Al bakalım, tam sana göre iş bu.'' Dişlerim birbirine çarpıp takırdayıncaya kadar beni sarstıktan sonra Joseph'in yanına savurdu. O da istifini bozmadan duasını bitirdi. Sonra doğruca Geron'a gideceğini yemin ederek ayağa kalktı. Ne de olsa Bay Linton hakimdir. Bir değer 50 garısı ölse gene de bu işle ilgilenir diyordu. Oraya gitmekte öyle direniyordu ki Heathcliff olup bitenleri bir de benim etraflıca anlatmamı uygun buldu. Başıma dikilip kötü kötü bakmaya başlayınca ben de istemeye istemeye sorduklarına karşılık vererek olayları anlatmaya koyuldum. İlk saldıranın Heathcliff olmadığını ihtiyarı inandırmak hayli güç oldu. Hele benim isteksiz karşılık verişim bunu daha da güçleştirdi. Neyse ki çok geçmeden Hindley sağ olduğuna onu inandırabildi. Bunun üzerine Joseph biraz nane ruhu getirmek üzere koştu. İlacın yardımıyla da efendisi çok geçmeden kendine geldi. Heathcliff baygınken ona yapılanları Hindley'in bilmediğine emin olduğu için onun içkiden çılgına döndüğünü, kendisine karşı giriştiği o çirkin hareketin üzerinde daha fazla durmayacağını söyledi. Hemen yatmasını tavsiye etti. Bu değerli tavsiyesini yaptıktan sonra da çıkıp gitmesine ben pek sevindim. Hindley ocak başına boylu boyunca uzandı. Ben ise bu işi nasıl bu derece kolay anlattığıma şaşarak odama çıktım. Bu sabah öğleden yarım saat kadar önce aşağıya indiğim zaman Hindley ölüm derecesinde hasta bir halde ocağın başında oturuyordu. O zebanisi de hemen hemen onun kadar bitkin, rengi atmış bir halde ocağa yaslanmış duruyordu. İkisinin de yemek yemeye niyetleri yok gibiydi. Masanın üstündeki yemeklerin hepsi soğuyuncaya kadar bekledikten sonra tek başıma yemeye başladım. Hiçbir şey beni iştahla yemekten alıkoyamadı. Arada sırada sessiz duran oda arkadaşlarıma gözüm iliştikçe içimde bir hoşnutlukla belirli bir üstünlük duyuyor, vicdanımın rahat olduğunu bilmek bana ayrıca zevk veriyordu. Yemeğimi bitirdikten sonra o güne kadar cesaret edemediğim bir serbestlik içinde ocağın başına yaklaştım. Hindley'in koltuğunu dolanıp yanında bir köşeye diz çöktüm. Heathcliff benden yana hiç bakmıyordu. Ben sanki adam taş kesilmiş de onu seyrediyormuşum gibi hiç çekinmeden yüzünü incelemeye koyuldum. Bir zamanlar tam bir erkek olduğuna inandığım, şimdi ise pek şeytani bulduğum alnı kara kara bulutlarla gölgelenmişti. Yılan bakışlı gözlerinin feri uykusuzluktan sönmüştü, hatta belki de ağlamaktan, çünkü kirpikleri hala ıslaktı. Dudakları o her zamanki alaycı kırılışlarını bırakmış, anlatılamaz bir kederle birbirine yapışmıştı. Karşımdaki başka biri olsaydı, onun bu üzüntüsünü görünce yüzümü ellerimle örterdim ama Heathcliff'in bu halde olmasına sevinmiştim. Düşmüş bir düşmanı hakaret etmek belki alçaklıktır ama elime geçen bu taşı gediğine koyma fırsatını kaçıramazdım. Yaptıklarının karşılığını ödemem ancak onun böyle zayıf zamanında mümkün olabilirdi. Burada küçük hanımı susturdum. Yazık, yazık. Seni duyan da ömründe bir kere bile İncil'in kapağını açmadın sanacak dedim. Tanrı düşmanlarını cezalandırmışsa bu kadarı sana yetmeli. Onun çektiği eziyete bir de seninkini eklemen hem alçaklık hem de küstahlık olur. Isabel, genellikle bu kadarı bana da yeterdi Alan dedi. Ama kendi emeğim geçmedikçe Heathcliff'in uğrayacağı hangi felaket beni yeteri kadar memnun edebilir? Benim yüzümden acı çeksin, kendisi de benim yüzümden acı çektiğini bilsin de ıstırabı daha az olsun, ziyanı yok. Ah, bana o kadar çok azap çektirdi ki, onu yalnız bir şartla affedebilirim. Bu da göze göz, dişe diş, yaptıklarının öcünü almak, bana çektirdiği her acıyı aynen ona da çektirmek, onu benim seviyeme indirmek de mümkün olabilir. Acı çektirmeye önce o başladığına göre gene önce onun özür dilemesi gerekir. İşte ancak ondan sonra biraz insaflı davranabilirim Alan. Yalnız benim öcümü alabilmem imkansız, bu yüzden onu affedemem. Hindley su istedi, kalkıp bir bardak su verdim. Nasıl olduğunu sordum. Dilediğim kadar hasta değilim dedi. Yalnız kolumun acısı bir yana, sanki bir cüceler ordusuyla savaşmışım gibi her yanım sızlıyor. Ona ne şüphe dedim. Tevekkeli Catherine kendisi sağ oldukça size bir zarar gelemeyeceğini söyleyerek övünmezdi. Bazı kimselerin onu gücendirmemek için size kötülük yapmaktan çekineceklerini ima etmişti. Allah'tan ki ölüler mezarlarından çıkamıyorlar. Yoksa dün gece Catherine çok çirkin bir manzara seyretmiş olacaktı. Yaralanıp berelenmediniz mi? Göğsünüz omuzlarınız yara içinde değil mi? Bilmem ki dedi. Sonra ama sen ne demek istiyorsun? Baygınken beni dövmek cüretinde mi bulundu yoksa diye sordu. Üzerinize çullandı, tekmeledi. Sonra da sizi yere çarptı diye fısıldadım. Sizi dişleriyle didik didik etmek için ağzı sulanmıştı. Zaten onun yarısı insan. O da pek iyi cinsten değil. Hindley Earnshaw'da benim gibi ortak düşmanımızın yüzüne baktı. O ise kendi kaygılarına gömülmüş, çevresinde olup bitenlerden habersizdi. Orada durdukça düşüncelerinin karalığını yüzündeki çizgiler daha çok meydana çıkarıyorlardı. Sabırsız Hindley kalkmak için kıvranarak "Ah ya Rabbi!" diye inildedi. Son nefesimde onu boğazlayacak kadar kuvvete sahip olabilsem cehenneme bile sevinçle giderdim. Didişecek kadar kuvvetli olmadığını anlayınca yeniden çöktü. Ben yüksek sesle "Bir tanenizi öldürmüş olması yeter!" diye bağırdım. Bay Heathcliff olmasaydı kız kardeşiniz hala yaşayacaktı. Bunu gençtekilerin hepsi biliyor. Hem onun nefretini kazanmak sevgisini kazanmaktan iyidir. Ne kadar mutlu olduğunuzu hatırlıyorum. O gelmeden Catherine'in ne kadar mutlu olduğunu hatırladığım için de o güne lanet edeceğim geliyor. Heathcliff sözleri söyleyen kimsenin ruh halinden çok söylenenlerin doğruluğunu fark etmiş olacak ki dikkati uyanmıştı. Çünkü gözlerinden durmadan akan yaşlar küllerin içine damlıyor, boğulurcasına göğüs geçiriyordu. Ona dikkatle baktım, küçük görürcesine güldüm. Cehennemin bulutlu pencereleri bir an bana doğru şimşekler yağdırdı. Ama bu pencerelerden her zaman bakan çıfıt gözyaşlarının içinde öylesine boğulmuş, silikleşmişti ki yeniden gülmekten çekinmedim. "Kalk oradan defol, gözüm görmesin," diye bağırdı. Daha doğrusu sesi pek zor duyulabildiği için bu sözleri söylediğini tahmin ettim. "Affedersin ama," dedim, "Catherine'i ben de severdim. Ağabeyisinin de bakıma ihtiyacı var. Catherine'in hatırı için ben ona bakacağım. O öldükten sonra ben Hindley'de hep kız kardeşini görüyorum. Hindley'in gözleri de onunkilerin aynı. Yalnız sen onları oyup çıkarmaya çalışmasaydın, böylesine karartıp kızartıp şişirtmeseydin, bir de..." "Seni ayaklarımın altında ezmeden defol sersem," diye bağırdı. Yerinden kalkmak için davrandı, ben de davrandım. "Bir de," diye hemen sıvışmaya hazır bir durumda devam ettim. "Zavallı Catherine'cik, sana güvenip de o iğrenç komik Heathcliff adını taşımayı kabul etseydi, çok geçmeden o da aynı duruma düşerdi. Çünkü o senin iğrenç hallerin karşısında sessiz duramayacaktı. Nefretini, tiksintisini mutlaka açığa vuracaktı." İkimizin arasında Hindley ile kanepenin arkalığı vardı. Onun için beni yakalamaya kalkışacak yerde masadan bir ekmek bıçağı kapıp başıma fırlattı. Bıçak kulağımın arkasına isabet edince sözlerim de yarıda kaldı. Bıçağı çektikten sonra kapıya koştum. Fakat çıkmadan öyle bir söz söyledim ki bu sözler onda bıçağının bende açtığı yaradan daha derin bir yara açmıştır. Son gördüğüm manzara bana doğru deli gibi saldırırken ev sahibinin onu yakalayıp ikisinin birbirlerine kenetlenmiş halde ocağa düşüşleri oldu. Mutfaktan kaçarken Joseph'e hemen efendisinin yanına koşmasını söyledim. Bir sandalyenin arkalığına yeni doğmuş köpek yavrularını asmaya çalışan Harriet'ına çarpıp yere düşürdüm. Sonra da cehennemden kurtulmuş bir ruhun mutluluğu içinde yokuş aşağıya, sendeliğe sıçraya uçar gibi koştum. Dönemeçli yolu bırakıp doğruca kırlara yöneldim. Bayırları aşıp bataklıkları geçerek Geringe'in yol gösteren ışığına doğru geldim. Uğultulu tepelerde bir tek gece kalmaktansa ebediyen cehennemin dibinde yaşamaya razıyım. Isabel sustu. Çayından bir yudum aldı, sonra kalktı, şapkasını giydirmemi, getirdiğim şalı örtmemi söyledi. Bir saat daha kalması için yalvarmalarıma kulak asmadan bir sandalyenin üstüne çıktı. Edgar ile Catherine'in portrelerini öptü, bana da aynı şekilde veda ettikten sonra hanıma tekrar kavuştuğu için sevinçten durmadan havlayan Fanny ile birlikte arabaya bindi. Buralara bir daha dönmemek üzere gitmişti. Fakat işler biraz daha yoluna girdikten sonra efendimle sık sık mektuplaşmaya başladı. Yanılmıyorsam yeni evi Londra yakınlarında güneydeydi. Kaçlıktan birkaç hafta sonra bir oğlan çocuk doğurmuştu. Çocuk Linton adıyla vaftiz edildi. Isabel'in yazdığına göre doğuştan hastalıklı, zayıf bir çocuktu. Bir gün köyde Bay Heathcliff benimle karşılaşınca hanımın nerede oturduğunu sordu. Söylemedim. "Nerede olursa olsun önemi yok," dedi. Yalnız ağabeyisinin yanına gelmeye kalkışmamasını, Isabel'i kendisi beslemek zorunda kalsa bile ağabeyisinin yanında kalmasına razı olamayacağını söyledi.